Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te yine bir trafik saatinde şarja geldiniz. Hoş geldiniz. Günün yorgunluğunu, sıkıntısını, stresini atazağımız bir yayın olacak diye düşünüyorum. Bilgehan Başkan, Atalar Hocam ve Begümcüğümüz ile birlikte şahane bir şarj yayın yapmayı düşünüyoruz. Şarkılar, türküler, sohbetlerimizle şarjımız başladı.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te şarjdayız. Şimdi bugün ne konuşacağız, ne konuşacağız diye düşünürken önüme bir haber çıktı hocam. Bir demeç. Yasemin Sakallıoğlu'nu tanıyor musunuz öncelikle?
Komedyen mi?
Komedyen. Çok da komik bir komedyen. Her komedyen komik olmuyor biliyor musunuz?
Yok.
Yani komik olduğunu düşünen çok komedyen var. Hiçbirisine gülmüyoruz. Birçoğuna gülmüyoruz. Yasemin Sakallıoğlu çok güldüğümüz komedyenlerden. İzledin mi hiç bir yan?
Ben şimdi bakıyorum.
Yasemin Sakallıoğlu sizin oralardan ha bu arada. Karadeniz'de o da. Anneannesi, babaannesinin ha, galiba.
Evet. Karadeniz. Evet. Şive taklidi falan yapıyor
evet,
zaten.
Evet. Annem mesela bayılıyor ona. Bayılıyor yani. Komik annem için kadın. Dünyanın en komik insanı Yasemin Sakallıoğlu. Bir gösterisini de annemi de götüreceğim. Netflix'te de şey geldi, stand-up'ı geldi. İzleyebilirsiniz yani açıp Yasemin Sakallıoğlu'nun şahane performansını. Arada dans mans ediyor, bir şeyler yapıyor ama olsun. Arada Jennifer Lopez gibi bir şeyler yapıyor ama çok komik. Çok 10 numara 5 yıldız bir stand-up. Neyse ben şeyi gördüm. Begüm, sana sormak istiyorum bu soruyu. Yasemin Sakallıoğlu da uzun süredir evli. Hı hı. Burak soyadını unuttum. Çok tatlı da bir eşi var. Tanıyoruz da kendisini. Şimdi Yasemin şöyle bir demeç vermiş. Eve gelecek olan misafire kadın karar vermeli. Katılıyor musun?
Hayır, katılmıyorum.
Neden katılmıyorsun?
Çünkü ikimizin de evi. Niye sadece ben karar vereyim ki?
İşte onu sormak lazım. Ama şöyle diyor. Eşine sormadan diyor erkek, misafir çağırsa diyor 20 kişi evet. Gelecek diyor, yemeği sen hazırlayacaksın, hizmeti sen yapacaksın, yalan mı diyor, bu devirde ev kadını yok ki, herkes çalışıyor, ben mecbur muyum diyor.
Bence bir şekilde hallolur bunlar ya, çok büyütmemek lazım.
Bence
bir şekilde
de
sormadan önüne bir şeyler konulur yani.
Sormadan çağırma olayı oradaki detay.
Ama yani, hocam bir şey söyleyeyim, bazı kadınlarda ben bunu rastladım yani, benim de öyle insanlar girdi hayatıma. Bir şey yapmak zorundaymış gibi hissediyor. Yani bir dakika, hayır eve geldi, şimdi ben ona ne yapacağım? Hayatım, sen yapmayacaksın bir şey. İnsan geldi normal. Biz dışarıda nasıl oturuyorsak, kahvemizi dışarıda nasıl içiyorsak, üşümeyelim bu havada dedik ya da ne bileyim evde oturalım daha
i̇şte
rahat ederiz dedik.
Bunlar hep gereksiz büyütmekten
evet.
Bazı detayları.
Kadınlar bazen gereksiz büyütüyor demek
evet,
ki.
Evet, aynen öyle.
Yani şimdi 20 kişi gelecek, ben ne yemek yapacağım?
Ne derler, ayıp olur. Ha. Bir şey hazırlamamız lazım. Bir şey sunmamız lazım. Tabii ki de
evimiz
ama...
ev dandini. Heh. Dandini. Böyle bir kelime var, dandini.
Var.
Annem bunu kullanıyor. Ev dandini.
Evet.
Dandini ne demek ya?
Dağınık.
Ev dandini.
Bizde mesela ev badanaya kalkmış derler.
Öyle mi? Badanaya mı kalkmış?
O kadar dağınık yani.
Badana olacakmış gibi ev. Evet. Peki sen mesela rahatsız olur musun? Diyelim eşin arkadaşları da geldi eve. Evde dandini. Gelsin. Evde badanaya kalkmış
çok
o sırada.
Çok olmam ya. Çünkü zaten o şekilde çağırabilecek arkadaş sayımız o kadar az ki. Onlar öyle olsa da bir şey olmaz. Yardım ederler hep
yani,
beraber yaparız yani.
Bir de şey mi düşünüyor kadınlar mesela? Diyelim Bilgehan'ın evine gittik. Bilgehan'ın da yanında bir eşi var ya da kız arkadaşı var diyelim. Ben de şimdi arkadaşıyım. Evine geldim. Şey mi diyeceğim sanıyor. Ulan ne biçim kadın be? Püh, yazıklar olsun şu çorapları.
Danterler kolalanmamış.
Yazıklar olsun. Ya bu da kadın mı diyeceğimizi mi zannediyorsunuz? Hayır.
Yani
hayır
canım,
abi.
Öyle şeyler çok
ben
eskide kaldı bence.
Ben toplardım ya zaten. Yani ama misafir gelmeden evi toplamıyor musunuz ya?
Yani 5-10 dakikada halletmiyor
ya işte,
musunuz?
O
hızlı
çorapları alırım. Çorapları alırım.
Bazı kadınlar öyle değil. Bazı kadınlar köşe bucak silinsin ister. İşte tertemiz olsun ister. Ama bir kek börek yapaydık. Yapma ya. Adam geldi oturmaya sadece yani. Yani bu işi bu kadar ciddiye alıyorsan evet rahatsız olursun tabii ki.
Arkadaşlar her şeyi bu kadar büyütmeyelim.
Bence de gerek Yasemin. Yok. Neden olayı bu kadar büyütüyorsun Yasemin? Adam
Yasemin
gelmiş.
Yasemin beni ara, ben sana yardım ederim.
Evet yani 20 kişiye yemeği sen, hizmeti sen yapacaksın diyor. Yasemin sen hizmet yapıyor musun? Yapma, gözünü seveyim ya. Adam getirmiş arkadaşını, 2 dakika oturacak, kalkacaklar yani çok. Yani. Oyun oynamaya, PlayStation
sadece
oynamaya gelmiş.
Sadece arkadaş olarak düşünmem onu.
Ne gibi düşünelim hocam?
Aileler var, akrabalar.
Ha. Şimdi o başka. Onu zaten beraber karar veririz. Yani mesela ben amcamlarla eve gelmem eşime sormadan diye düşünüyorum hani bir işim olsa.
En azından yolda bir haber verirsin.
He, amcamlarla yani geliyorum.
Biz amcamlarla geliyoruz.
Evet. Bence
o sırada o da bir süpürge açar yani.
Yani bence olayı kadınlar çok büyütüyor. Hizmet etmek falan zorunda değilsiniz. Evet. Yemek yapmak zorunda değilsiniz. Eşiniz bunu bekliyor mu ayrı bir konu tabii ki. Bazı eşler de bekliyor olabilirler.
Çünkü genelde böyle şeylerde hep kadınlar ayıplanıyor ya. O yüzden.
Çok
belki
yanlış. Çok eskide kalmış bir düşünce
bence
şekli.
Bence de.
Kim getiriyorsa misafirini o düşünsün ne yiyeceğini diyelim şarjda. Ayrıca misafir umduğunu değil bulduğunu.
Kesinlikle.
Yemekle yükümlüdür.
Evet.
Bunu da unutmayalım şarjdayı.
Murat Özsoy'la Şarj.
O zaman eve gelen misafirlerden madem dem vuruyorduk. Begüm mesela eşinin annesi.
Evet.
Sizin eve geliyor mu?
Geliyor.
Ne kadar sıklıkta geliyor?
Bayağı sık geliyor. Yani bir ay gelmese bir ay gelir.
Bir ay gelir, kalma, bir ay kalır ya mı?
Tabii, bir ay kalmaz da hani böyle bir hafta sonluğuna, 3-4 günlüğüne gelir.
Nerede
kalır
oturuyor kendisi? Yakınlarda mı? Ha, yakında olduğu için yakında geliyor. Anladım. Evet. O bir şey olmaz canım, o gelsin. Uzakta otursa mesela, diyelim ki Gaziantep'te oturuyor. Hı-hı. Kalktı geldi, şimdi Gaziantep'ten de buraya 10 saat yol gelmiş kadın. Yani hı-hı, kalacak. Hı-hı. Ayda bir kere, yani daha doğrusu bir ay aralıklarla gelip şöyle 10 gün ya da 20 gün kalsa... İllallah demez misin diye soruyorum. Der misin demiyorum, demez misin diye soruyorum.
İllallah demem çünkü şöyle, ben evde kalabalığı severim.
Allah Allah.
Evet.
Neden öyle?
Öyle alıştım herhalde. Çocukken ben anneannemin evinde büyüdüm. Herkes evet, böyle hep gelirdi her hafta sonu bir kalabalık yemekler, mangallar, bahçe sohbetleri falan. Benim evet, hoşuma gidiyor. O yüzden kendi evimde de misafir severim.
Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben başkalarının annelerini sevmiyorum ya. Yemin ederim başkasının annesi bana hiç hoş, sempatik gelmiyor bana.
Beni rahatsız etmiyor ya.
Beni rahatsız ediyor ya. Ya mesela başkasının annesinin yaptığı yemeği ben sevmiyorum. Hayır, abi, yiyemiyorum.
Öncelikle zaten eşimin annesi olduğu için başkasının annesi değil benim için.
Ben o yüzden evlenmiyorum.
O yüzden ben kendisiyle çok keyifli vakit geçiriyorum.
Abi ben bunu bir kıza söyledim biliyor musun? Bir kız benden çok fazla beklentiye girdi. Artık böyle bunu söylemek zorunda kaldım. Ben dedim ki ona, ya ben dedim hiç kimsenin annesiyle tanışmak istemiyorum ya. Neden anlamıyorsun? İstemiyorum, anneni tanımak istemiyorum. Bir de kızların
yani
anneleri...
Çok seveceğim bir anne bulacaksın.
Hocam şöyle bir sorun bir oluyor. Daha. Bak bazı kızların annelerinde şöyle bir sorun var. Çok benziyorlar birbirlerine. Göz yapısı, kaş yapısı, korkutucu derecede benzeyenler var. Ve bakıyorum o gün birlikte olduğum kıza. Makyajlı halini bir anda gözümden gidiyor. O bana güzel gözüken hali.
Geleceğini falan mı görüyorsun?
Anasını görüyorum. Anası gözleriyle, elmacık kemikleriyle, yüzüyle, elleriyle,
anasına
annesi.
Anasına bak.
Ama istemiyorum annesine bakmak ya. Ya ben de yok.
Ya vardır ya öyle, anasına bak.
Buna bilim bir isim koymuş, kaynana fobi. Kaynana fobi diyor hocam. Sen karının, eşinin annesini sever misin hocam?
Severim.
İyi bir insan değil mi?
Evet.
O da çok önemli bu arada. Ben de şimdi kimsenin annesini kötülemeyeyim. Yani benim kız arkadaşlarımın da anneleri iyi insanlardı genelde ama konu iyi ya da kötü olmaları değil
i̇yi,
yani.
Evet.
Yani. Başka birinin annesi olması konusu. Yani mesela başka birinin annesiyle girdiğin hiçbir savaşı
annenin
kazanamazsın.
Annenin yerini koyamıyorsun bir kere. O başka bir şey olur.
O zaten
başka
koyamam.
Bir evet, kayınvalide.
Yani. Peki anne diyor musun hocam sen?
Yok.
Sen bir gün anne
i̇sim,
der misin?
İsim ve anneyi diyorum, birlikte söylüyorum ben. Evet. İsim ve anne
Melek
birlikte.
Anne.
Ya tam içkiyatçısınız abi.
Ben de öyle derdim ama bu arada.
Ne diyeceğiz kesinlikle ki başka? Ne diyeceğiz yani? Aynen. Teyze olmaz.
Teyze dersen direkt faul.
Ablacım da olmaz. Ablacım şunu ayağın terliklerini oraya koyma abla. Bayağı olmaz
kolay
yani.
Kolay bir iş değil ama ben hayatta diyemem mesela direkt anne.
Hocam dilim dönmüyor bak. Bak olmuyor.
Mesela baba demek daha kolay. Ne haber baba? Ne haber dayı falan gibi geliyor.
Ama erkekler birbirine karşı da söylediği için...
Kayınpederine aynen, baba diyor musun?
Kayınpeder maalesef.
Ha, vefat aramızda ettiği için. Evet. Begüm senin kayınpederin sağ mı?
Evet.
Baba diyor musun?
Diyorum.
Ya baba da demem ya. Bir şey söyleyeceğim. Ben bu işe bu yüzden karşıyım. Bak bunu düzeltelim. Gelin bir kamuoyu oluşturalım. Kimse de kimsenin anasına anne demez. Bak benim anneme de mesela bir kızın anne demesi hoşuma gitmez. Kıskanırım.
İsim ve anne.
Hayırdır ya senin annen.
İsim ve baba olabilir ama tek başına anne baba zor.
Abi herkes kendi annesine babasına anne baba desin. Bence burada konuyu bağlayalım. Murat Özsoy'la Charles. Bazı insanların ilişki fobisi var. Mesela ben. Yani şu anda birisiyle bir ilişkiye yelken açmak benim için korkunç bir olaymış gibi hissediyorum. Yani böyle korkunç demeyeyim de.
Deneyimlerinden dolayı mı peki?
Hayır. Yani illa ki onu oraya bağlayabiliriz. Ama şimdi öncekileri de suçlamamak lazım yani. Bu benim kendi şeyim. Ama en önemli şey işin ciddiye bindiği anlarda onun kız kardeşi, onun arkadaşları, onun annesi babasıyla da hani şey yapıyorsun ya hocam, yüz göz olmaya başlıyorsun ya. Mesela çok zor bir andır bir erkek için. Kız arkadaşının eğer uzun süreli ciddiye binen bir ilişki ise babasıyla oturduğun an. Ne diyeceğim yani?
Bey
siz,
amca. Bey amca.
Bey amca da olmaz. Lan o ne bey amca? Şey bey gibi. Amca. Siz mi dersin? Mesela senin kız arkadaşın var mıydı hiç uzun süreli?
Yani hiçbirinin ailesiyle tanışmadım.
O kadar.
Bir tanesinin tanıştım, ayrıldıktan sonra geldi dedi ki bu kıza ne yaptın? Bu kız senden sonra böyle oldu falan.
Öyle mi dedi?
Aynen.
Ulan oğlum ya. Yakmışsın kızın hayatını, mahvetmişsin, bir de geldin burada anlatıyorsun. Hocam ne demek lazım? Yani şimdi kızın babasına siz mi denir? Sen mi denir? Abi denmez. Abi.
O karşı taraftaki olmaz kişinin yaklaşımıyla da çok alakalı.
Ama
bence
şimdi adam da şey mi diyecek yani, bana bundan sonra baba da diyecek hali yok.
Hayır demez. Yani diyenler de vardı illaki ama O yaklaşımı o siz mi sen mi noktasını belirliyor.
Ya şimdi sen de olmaz ya.
Bir de bazı şeylerde mesela baba anne de, hani baba ve anne yakıştırması var ya. Belki öyle biridir ki o.
Evet.
Yani sen istemesen de ağzından o çıkabilir. Ama bazısı vardır. O böyle biraz zor çıkabilir.
Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Orada... Şimdi bak evlendikten sonra hadi diyelim peder bey, baba. Hani baba ben demem baba bu arada. Kendi babamdan başka kimseye baba demem. Yani demeyeceğim. Kusura bakmasın
çok
kimse.
İsim ne der misin?
Demeyeceğim ya. Elin adamına ben niye baba
hayır,
diyorum?
Şöyle. Sen diyorsun ki o da benimkilere demesin. Kıskanırım
demesin,
diyorsun.
Hayır demesin.
Olmaz.
Kıskanmam. Ama kulağımı tırmalar yani. Samimiyetsiz gelir bana.
Kayın pederim var. Hilmi mesela ismi. Hilmi baba diyebilirsin belki.
Ya ona. Evet ama o öyle değil, öyle. Adamın tarzına göre biraz daha böyle şey bir adamsa. Mesela tavla atarsın Hilmi babayla.
Evet.
Yani tavla oynayacağın kayınpedere.
Hilmi baba bir tavla atalım mı dersin? Ya da siz de bir tavla atabilir miyiz? Hilmi baba dediğin zaman o Hilmi baba daha zor çıkabilir.
Hem Hilmi baba hem siz diyorsun sen. Sen çok garanticisin.
Hayır o zor olacak bak. Şöyle. Hilmi baba bir tavla atalım mı dediğin zaman hızlı tamam. Çıkıyorsa bu. Onun öyle bir Hilmi baba oturmuştur ama... Siz de bir tavla atalım mı? Hilmi baba böyle gelir arkasından.
Hilmi Bey.
Hilmi ona... baba.
Evet çıkmaz yani.
Çıkmaz zor
çıkıyor. Bende Hilmi Bey amca çok rahat çıkıyor mesela.
Ya şimdi adam yaşlıysa okey. Ama evet. Şimdi adam kendini genç hissetmeye çalışan bir adamsa. Yaşça büyük bizden ama. Mi? Hilmi Bey amca da olmaz yani.
Bence en güzel bey demek ya.
Bir şey söyleyeyim mi? En kötüsü arada kalmak senin dediğin gibi. Yani bir siz dersin, bir Hilmi amca dersin, bir baba dersin.
Evet.
O tutarsız
çıkar bir... çıkmaz böyle ağzından o yani.
Evet Hilmi... olmaz. Evet.
Ya bizim bu konu... damatla ne dengesiz falan.
Evet sonra. Dengesiz olursun. Ya bu konuyu kızla konuşmak lazım. Yani ne diyelim? Şimdi senin babana ne diyeyim ben?
Bu arada kızla... adam da hoşlanmayabilir. Bana niye baba diyor bu
tabii
şimdi
hayırdır lan. Dünkü
ben
herif...
diyebilirim mesela.
Alt bari. Tarafı kızımla bir seneden beri takılıyorsunuz, muhabbet ediyorsunuz. Hayırdır oğlum sen kime baba
ben
diyorsun?
Ben takılabilirim mesela. Nereden çıktı baba şimdi ya derim.
Değil mi?
Sinirlenebilirim bile ama çok... Yani orada
hocam,
kişiye, kişiye bağlı. Kişiye.
Senin de kızın var büyük konuşma.
Evet. Onun için diyorum
senin
işte.
Senin de kızın var büyük konuşma.
Kişiye
yarın
bağlı
öbür
çok
gün.
Seversin. Hoşuna da gider hatta
evet.
Baba demesi ama
yani
böyle
ne
hoşlaşmazsan da.
Bilmiyorum çok zor. Yani
bahane aramak istersen.
Bunları konuşmamız lazım bak evlenmeden önce bunları konuşmamız lazım. Yani hatta ben sana bir şey söyleyeyim. Bir kızla görüştük ya bir akşam. İkinci görüşmede bence bunları konuşmaya başlamalıyız yani. Bir yere gitmesin çünkü gidecekse yani. Hani oraya iyi bir yere gitmiyorsa gitmesin. Zor bir şey ya.
Çok
elin adamına
isimiz.
Ben baba diyeceğim ya.
Bir de bizde şey var ya direkt isim kullanım yok. Yani muhakkak abi, dayı, baba.
Tabii.
Hani şey değil yani Hasan.
Olmaz.
Hasan. Eşinin babasının adı Hasan. Hasancığım ne haber
olmaz.
Diyemez.
Olmaz. Hayır bir de benim babamın adı Bestami. Zaten olmuyor. Yani ben bile babama söyleyince Bestami bana komik geliyor. İsmi bu adamın. Şimdi kız arkadaşım babama Bestami babamı diyecek yani. Yani baba dese de hoşuma gitmez. Baba yani...
Beba diyebilir. Bestami'nin B'siyle babanın B'si.
Ha Beba. Hocam olmaz. Ya zor zor. O yüzden ilişki
babiş,
bana göre bir şey değil. Ben bunu anlıyorum hocam.
Murat Özsoy'la Charles.
Hocam biliyorsun İran'da bir savaş devam ediyor. Bir barışıyorlar, bir kavga ediyorlar. Ve normalleşti artık dünyada savaşlar farkında mısın?
Çok sıkıntılı bir durum bu aslında.
Yani
normalleşti.
Resmen böyle herhangi bir olaymış gibi dünyanın bir köşesinde havadan bombalar atıyor. İran onu atıyor, o onu atıyor. Gidiyorlar işte insanları füzeyle falan öldürüyorlar.
Etik, ahlak öyle. Bu tip şeyler de geri plana düştüğü zaman biliyorsun yani büyük savaşlar
evet.
Öncesinde bunlar oluştuğu zaman sıkıntılı bir süreç.
Zaten öyle gözüküyor gibi ırkçılık falan
ya
böyle
şunu
bir
düşün.
Arttı, böyle bir
İnsanlık unutuyor aslında
arttı.
Geçmiş.
Evet hocam şunu düşünüyorum. Mesela şimdi diyelim ki Türkiye'de yaşıyoruz. Bizim başımıza bir şey gelmezmiş gibi geliyor ya. Çünkü niye dağ başı mı oğlum burası diyorsun? Dünya var şurada, Avrupa var, şey var. Bizim kafamıza kim füze atsın durduk yere İstanbul'un göbeğine diyoruz. Ama bir bakıyorsun İran'da, işte Lübnan'da, işte ne bileyim birçok ülkede, Ukrayna'da mesela yıllardır atılıyor. Ve kimse de bir şey demiyor. Oluyor yani savaşlar. Demek ki başına gelince de geliyor ve alışıyorsun da. Orada da insanlar hala hayat yaşamaya çalışıyorlar. Korkunç bir savaş devam ediyor hocam.
Çok zor. Yani keşke hemen... Tatlıya bağlasalar olayı.
Evet savaşın etkilerini burada da görmeye başladık. Benzin fiyatları bir yükseliyor, bir yükseliyor, bir yükseliyor. Maliyetler yükseliyor. Lojistik yükseldikçe bütün her şeyin fiyatı artıyor. Enteresan bir olay var. Ben bunun savaşla alakası olduğunu düşünmemiştim ama savaşla alakası varmış hocam. Antep fıstığının fiyatı savaşın etkisiyle son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış. Haydi bakalım. Yani Antep fıstığı niye savaşın etkisiyle fiyatı artar?
Suriye'den dolayı olabilir mi?
İhraç ettiğimiz bir şey olduğu için kura göre bir fiyat belirliyor olduğumuz için olabilir.
Bence ithal ediyor olabiliriz ben sana söyleyeyim.
Biz mi dışarıdan?
Bilmiyorum, olabilir. Bir araştırmak lazım yani. Antep fıstığını biz üretmiyor muyuz kardeşim? Niye İran Savaşı'na göre 8?
Üretiyoruz da yetiyor mudur? Tamam işte üretiyoruz, iyisini satıyoruz. Sattığımız için de hani kur üzerinden bir satış politikası izleniyor diye
düşünüyorum. Buradaki vatandaşı da gagalayalım. Aynı fiyattan gagalayalım diyoruz onları da.
Yani aynen. Bize hatta düşük kalitesi geliyor, kalıyordur. Onu evet. da öyle alıyoruzdur falan.
Benim şu memlekette anlayamadığım bir şeydir. Antep fıstığı neden bu kadar lüks? Neden bu kadar pahalı? Yani bir avuç Antep fıstığının 400-500 liradan satılması
zor yetişiyor acaba?
Hiç zannetmiyorum. Antep'te de değil, Urfa'da daha çok galiba bunun ağaçları var. Sıra sıra duruyor hocam. Oradan yani toplasan bir çuval. Çiftçi demez ki ne yapıyorsun? Orada yollara dökülen bir şeyden bahsediyoruz yani. Buralarda çokça pahalı. Yani bunu ekebildiğimiz
mesela
başka bir yer yok mu?
Mesela fındık niye daha ucuz?
Mesela. Değil mi? Yani fıstığı, bu arada fındık dünyada da pahalı bir şey. Ya yani bizde ucuz diyor bir noktada. Bizde de her zaman ucuz değil ama dünyada çok çok pahalı.
Bizde fazla olduğu için ama şeyi de görmüştüm. Amerika'da da fındık ekmeye başlayacaklar evet. falan. Yani bizim piyasamız daralacak bayağı.
Yani bu Antep fıstığını biz niye yaygınlaştıramıyoruz abi? Neden sadece Urfa'da Antep'te yetişiyor bu? Ben anlamıyorum yani. O kadar mı iklime şey bu, özel bir bitki bu, bilmiyorum yani niye olduğunu. Ama İran Savaşı'nın etkisiyle demek ki bence İran'dan getiriyorduk, ben sana söyleyeyim. Yani bizim ürünlerimiz biliyorsun. Sadece hatta İran şu bile hocam herhalde. Şu bile olabilir bak. Biz buradan üretip İran'a yolluyoruzdur. İran'da bunu paketleyip satıyorlardır. Gidip almak gene Türkiye'den ucuza gelebilir. Bazı ürünlerde bu var. Ya özellikle tekstil ürünlerinde mesela. Buradan almayla gidip Almanya'dan alman daha şey. Ya buradaki birçok
ürün... Burada üretiliyor, orada
aynen,
daha ucuz.
Orada daha ucuz. Çünkü burada işte ya esnafın gagalaması ya da
gidiyor, dolaşıyor
vergi.
Gelip bir şey maliyet oluşuyor ya
evet,
sonuçta.
Evet. Yani muhtemelen bizim sattığımız Antep fıstığının bize geri dönüşü İran'dan olunca daha pahalıya geliyor. Böyle enteresan bir bilgiymiş bu.
Murat Özsoy'la Charles.
Fenomen Türk'te saatlerimiz 7'ye geldiğine göre bir saat daha buralardayız. Bir saattir şarjımızı devam ettiriyorduk. Bir saat daha Şarkılar Türkler sohbet muhabbette şarjda olacağız. Ayrılmayalım hiçbir yere.
Murat Özsoy'la Charles.
Hocam son zamanlarda yine enteresan bir haber var. Uganda'nın Genelkurmay Başkanı. Hiç Uganda'nın bir Genelkurmay Başkanı olduğunu biliyor muydun?
Varmış.
Kayne Rugaba diye bir arkadaş. Kayne Rugaba diye bir adam kendisi. Bıyıklı mıyıklı bir adam. Uganda'nın Genelkurmay Başkanı. Biliyorsun bu tarz ülkelerde Genelkurmay Başkanları konuşuyorlar. Yani daha çok bizim de eskiden böyleydi. Genelkurmay Başkanları konuşurlardı. Bu da konuşan bir Genelkurmay Başkanı. Ülke çünkü bir muz cumhuriyetinden. Hatta muzun da ana vatanlarından bir tanesi olsa gerek. Uganda'da yetişiyordur muhtemelen oralarda. Hocam bu adam geçenlerde Türkiye'yi tehdit etti. Dedi ki Türkiye ile sorunlarımız var ve aşamıyoruz dedi bunları dedi. Eğer Türkiye bizim sorunlarımızı ciddiye almazsa dedi 30 gün içinde bütün diplomatik ilişkileri sonlandıracağız dedi. Konuşmaya başlamadan önce de 1 milyar dolar para istiyoruz dedi.
Hemen kabul edelim.
Vallahi hocam bir enteresan sinyalci bir Genelkurmay Başkanı'na karşı karşıyayız. Hocam ondan sonra da gitmiş İtalya'ya. Demiş ki bu adam daha önce 2022 yılında İtalya'nın başbakanı Meloni diye bir hanımefendi, İtalya'nın başbakanı, ona demiş ki 100 inek vereyim evlenelim demiş. Başlık parası olarak 100 inek teklif etmiş. Bunlarda başlık parası hala varmış hocam. Uganda'nın sinyalci Genelkurmay Başkanı.
Kafası pek yerinde değil galiba.
Ülkeler arasında hocam diplomatik anlamda böyle bir sinyale çıkmak diye bir kavram var mıdır? Yani isteyen ülke isteyen ülkeye sinyal yapabiliyor mu? Yani mesela diyelim ki atıyorum Bulgaristan kalkıyor. Nasıl olsa istemek bedava kardeşim. Ben diyor Amerika bana diyor hemen 1 milyar göndermezsen diyor senle diplomatik ilişkileri keseceğim diyor mesela.
Mesela bu adam neye dayanarak söylemiş bunu acaba?
Kafasına göre hocam, oturduğu yere dayanarak, kıçıyla arkasında ne varsa ona dayanarak muhtemelen söyledi. Türkiye'nin cevabını merak ediyorum. Acaba ne diyeceğiz? Kardeşim hadi abi. Yok kardeşim. Kardeşim bozuğum yok.
Hayır,
mesela.
Bir olay üstüne mi söyledi acaba bunu yoksa?
Yok
öyle...
hocam, bildiğin Kadıköy'de vapur iskelesinin yanında duran adamlar var ya, sinyalciler. Abi karşıya geçeceğim param yok deyip para isteyen. Aynen o şekilde, o üslupla söylemiş. Ben de merak ediyorum Dışişleri Bakanımız ne cevap verdi
güzel,
buna.
Güzel, mizah şeyi yüksek bir arkadaş galiba.
Evet, yok ciddi. Evet. Ciddi. Yani herkes çünkü istediğini bir şekilde almaya çalışıyor ya, yok füze atarım bilmem ne yaparım. Trump mesela diyor sizi dümdüz ederim diyor.
O bizi neyle tehdit ediyor acaba?
Valla diplomatik ilişkileri kesmekle. Biz keselim
biraz
mi önce?
Biraz askıya.
Biz mi kessek acaba?
Biraz askıya alalım.
Allah Allah. Başkan sen ne diyorsun bu konuda?
Valla Uganda Cumhurbaşkanı beni şaşırttı.
Bu Genelkurmay Başkanı'ymış.
Genelkurmay Başkanı.
Tabii. Cumhurbaşkanı konuşmuyor. Herhalde bir dakika ben alayım mı telefonu deyip aldı elinden böyle. Hani eski sevgilisiyle falan olur ya böyle şeyler.
Genelkurmay Başkanı'ysa sıkıntı var.
Yani işte onu diyorum. Gibi. 1 milyar dolar istemiş. Ve bu haber bir haftalık falan hocam kaldı. Şurada 3 haftamız.
Allah Allah.
Yani ne yapsak?
Bu garip.
500 bin verip göndersek mi başımız ağarmasın? Çünkü bunlar...
500 bin bir şey değil ya.
Ya oğlum yarın öbür gün gelir takar makar bıçağı manyak anlı mı uğraşamazsın? Hani gidersin Tanzanya'da bir diplomatik ilişkiler için gider mesela bir bakanımız falan. Bu gelir arkadan bıçak takar bir şey yapar Allah korusun. Yani belli olmaz hocam mahallenin derisiyle uğraşılır mı ya Uganda?
Arayı iyi tutmak lazım.
Oğlum Uganda'ya da gidemeyiz ha bundan sonra hocam. Bak bunları konuştuk bir daha Uganda'yı unut.
Zaten
gidemeyiz bundan sonra Uganda'ya. Evet cevabı ben burada vermiş oldum galiba Uganda şeyine ne o Genelkurmay yani. Başkanına. Kardeşim bozuğum yok hadi be abi hadi.
Murat Özsoy'la Charles.
Hocam geçtiğimiz günlerde Trabzon'da Bilgehan sen attın evet, bana bu haberi.
Evet ben attım.
Trabzon limanında bir aslan ve bir nil timsahı ele geçirilmiş.
Evet.
Neden olabilir bu? Dubai'den Gürcistan'a gidiyormuş. Merak ettim çünkü.
Dubai'den Gürcistan'a gidiyormuş, limanda yakalanmış.
Ve Trabzon ne alakalı?
Havalimanında mı, normal limanda mı?
Dubai'den Gürcistan'a. Ha şimdi anladım. Ben de diyorum ki aslan Trabzon limanına niye gelir yani?
Orada durmuş.
Rusya'dan gelmeyeceğine tabii. Göre değil mi? Tabii. Bu aşağıdan geliyor.
Evet.
Peki yani nasıl oluyor abi? Aslan nasıl götürürler ya? Ya mesela Dubai'den çıkarken bakmıyorlar mı? Bunun içinde ne var abi denmiyor mu yani?
İşte orada yapabilmişler onu. Trabzon'da yakalanmışlar.
İyi yakalanmış en azından yani. Trabzon'a evet. Nasıl geldi acaba?
İşte Trabzon'da gemi herhalde bir şeyler bırakıyordu limana. Oradan Gürcistan'a geçecek.
Şöyle. Şimdi Dubai'den gemiyle aslan gitmez. O bence karayoluyla getirilmiştir. Suriye'ye kadar uçakla getirirsin. Ben sana bak aslan nasıl getirilir söyleyeyim. Suriye'ye kadar çünkü zaten yol geçen ana abi. İstediğini getir yani hani. Herkesin cebinde bir aslan olabilir yani o yolda. Getirdin aslanı. Türkiye'ye nasıl sokuyorsun? Yani
nereden? Suriye'ye getirdin oradan nasıl Trabzon'a getirdin?
İşte ne bileyim hocam. Yani şimdi bak uçakla gidiyor olsa bu aslan ki aslanı uçağa almazlar diye tahmin ediyorum. Yani hani kabinde de gitmez
yavru,
bu.
Yavru aslansa belki...
Direkt gemiyle geldi gibi sanki ya.
Hani şey yapıyorlar ya köpeklere böyle aslan kostümü giydiriyorlar evin içinde koşturuyor.
Evet da köpek dediler.
Köpek... kostümü giydiler.
Nil timsahına ne demişler? Timsah ne demişler olabilir hocam? Bu da çanta. Çanta diye belki de. Ayakkabı. Hanıma ayakkabı aldım falan deyip. Hocam enteresan. Ve çok sayıda yaban hayvanı aynı zamanda. Geminin içinde bulunmuş. Nil Allah timsahı. Bak daha enteresan. Bu ne oğlum? Dağ zebrası diyor. Ve dağ su aygırı gibi. Mı? Bak ve su aygırı gibi yaban
hayvanı. Hayvanat bahçesi taşımışlar bunlar.
Hocam. Hayvanat bahçesi taşımışlar.
Hocam kargo kutularında. Yani o kargo şeylerinde işte konteynerların içinde dağ zebrası ve su aygırı gibi yaban hayvanlarının trofeleri tespit edilmiş. Trofe nedir ya? Trofe ne? Herhalde kakası mı? Trofe deyince bok mu hocam ben anlamadım trofe. Yani çünkü su aygırının trofesi ne olur ya? Tüyü de olmaz su aygırının. Su aygırının trofe bak bakayım neymiş trofe.
Bakıyorum şu an.
Hocam 19 tane kargo gelmiş böyle. Yani Trabzon limanında bizim polisimiz, gümrükçülerimiz el koymuşlar.
Mesela bunlara. Hayvanat bahçesi kurmak yasal bir şey mi? Hayvanat bahçesi nasıl kuruyorsunuz?
Vallahi bilmiyorum yani değil şimdi.
Bir yerden bir hayvanı kaçırmak zorundasın o hayvanat
bahçesinde.
Yani
ya da özel izinle falan. Ben hayvanat bahçesi için devletler bunu çözer
kimden
ama.
Kimden izin alıyorlar ki hayvandan almadıklarına göre her türlü.
Yani doğru hayvana da sormak lazım.
Tabii yani.
Yani bir aslan Trabzon'da yakalanmış. Şimdi akıbeti ne olacak mesela onun? Trabzon'da.
Aslan hayvanın boynuzu.
He anladım şimdi tamam. Ben de aynen. Diyorum su aygırını niye nasıl götürüyorlar ya? Hayvanın boynuzlarını falan taşımışlar.
Geyik trofesi.
Tamam bu o zaman yani. Hayvanat bahçesi hiç değil ha. Bu oradaki bir tane şey zenginin.
Kaçakçı.
Evet böyle görgüsüz bir zenginin evine koymak için aldığı şeyler. Yazık aslan ta Trabzon'da muhtemelen gemiyle gitti ben sana söyleyeyim. Çünkü bizim
Dubai'den oraya öyle gemi turu şey ticari anlamda var.
Var
ya?
Aslanlar neymiş? Gidiyor gemi turu. Emekli aslanlar tercih ediyor genelde. Biniyor Dubai'den geze geze geliyor Antalya'ya vuruyor falan. Bilmiyorum kaçırmışlar demek ki yakalanmış. Geçmiş olsun aslan kardeşimize.
Geçmiş olsun.
İnşallah sağlığını da
ormanına dönersin.
Evet ormanına dön inşallah.
Murat Özsoy'la Charles.
Hayvanlar aleminden enteresan bir haber daha. Bunu okumuşsunuzdur görmüşsünüzdür mutlaka. Uganda'da yani bu deminki sinyalci genelkurmay başkanı var ya Uganda'nın sinyalci genelkurmay başkanı bizden 1 milyar dolar isteyen. Onun olduğu memleket hocam burası. Engogo şempanze kabilesi Böyle bir şempanze kabilesi varmış demek ki, Engogo.
Evet.
Bunu şempanzeler mi karar verdiler? Engogo diyelim kabilemize diye.
Kabile kuralım.
Evet, bir kabile varmış hocam. Bir iç savaş çıkmış kabilede.
Aha.
Ciddi ciddi savaşmışlar. Birbirlerine girmişler. 19'u bebek, 28 şempanze ölmüş.
Hadi ya.
Vallahi.
Ama savaşta bebeklere, kadınlara zarar verilmez.
Asıl onlara zarar veriliyor ya maalesef. Evet. Var mı? Hangi savaşta verilmemiş ki? Yani şu anda işte, mesela her yerde çocuklar ölüyor, bebekler ölüyor. Evet. Şempanzeler de hocam bozdu kendini. Yani biz evrimleştik derken biz kötüye gittik. Onlar da bize benzemeye başladılar.
Yani
evet, az kaldı yani. İnsana dönüşmek üzereler demek ki. Yani demek ki evrimin sonuna geldiler. Hep o kayıp linki arardık ya. Hani şempanzeden insana nasıl dönmüş olabiliriz ki? Aradaki bir tür nerede yani? Hani maymundan geldik diyorsun. Tamam ama niye arada böyle
şimdi
yarı maymun?
Göçler başlar.
Şimdi artık anladık. Demek ki insan gerçekten maymundan gelmiş olabilir. Çünkü bak savaşıyorlar. Yani hiç ben mesela birbirlerine giren bir kedi kabilesi görmedim. Mesela Cihangir'de düşünsene, iki mahallenin kedileri birbirine girdi. 8 kedi yaralı, 6 kedi öldü falan.
Genelde
ben duymadım.
Birkaç kedi bir kediye girişiyor.
Evet ama o da şeyden yani, efendim mamamı niye aldın, suyumu niye pislettin falan, yani kedilerin kavgası ne olacak? Ama bu şempanze kabilesi ciddi ciddi, burada korkunç görüntüler var. Bayağı birbirlerini yiyen.
Değil mi?
Yani insanları aratmayacak şekilde bir savaş. Yani bir hayvana yakışmayacak. Ancak bir insana yakışan şekilde savaşmışlar hocam. Korkunç bir savaş. Demek ki gerçekten hayvandan geldik gibi gözüküyor. Ya da hayvana doğru mu gidiyoruz? Ya da hayvanlar insana mı gidiyor hocam bilmiyorum ama medeniyet bu değil. Şempanze kardeşlerim, umarım yanlış yaptığınızın farkına varırsınız. Biz binlerce yıldır savaşıyoruz. Hiç iyi bir yere çıkmadı sonu. Kardeş kardeş geçinin lan. Orada ormandasın ya. Muz mu yiyorsun? Yaprak mı koparıyorsun? Ne yapıyorsan yap yani.
Neyi paylaşamıyorlar?
Gerek var mı? Neyi paylaşamıyorsunuz ya şempanzeler?
Murat Özsoy'la Charles.
Hocam bir süredir yemek mevzusu konuşmuyorduk. Sen olmadığın için bu aralarda. Şimdi bugünün yemek konusunu konuşacağız ama yemek konusuna bizi atan bir haberimiz var. Vedat Milor. Bizim gurmemiz biliyorsun. Senden gurme olmasın kendisi. Bizim gurmemiz. Hocam şey demiş. Evlilikte eşinizi mutlu etmenin formülü basit. Onu çok sevdiği cağ kebapçısına götürmek. Katılıyor musun?
Seviyorsa tabii. Herkes
Begüm,
cağ kebap sevmez.
Seni mesela eşin cağ kebapçısına götürse mutlu olur musun? Bir an unutur musun dertleri?
Olmam. Çünkü et o kadar sevdiğim bir şey değil.
Hayda.
Ne oldu?
Kebap dese mutlu olursun ama orada istediğin
bir şey, sevdiği bir yemek üzerine evet, bir yere götürsen mutlu olur.
Peki hocam evet, bir şey soracağım. Cağ kebabını sevmeyen var mı?
Ben.
Allah Allah.
Evet.
Allah Allah. Yemedin mi acaba daha önce?
Yo, yedim.
20 şişi yerdim şimdi.
Değil mi?
Yerdim.
Sınır tanımam biliyor musun
Vallahi
Begüm?
Vallahi tanımam.
Begüm sınır tanımam biliyor musun?
Yani Sirkeci'de burada bir tane var oraya.
Sirkeci'de evet. Hocam başka birkaç yer daha duydum ünlü olan ama cağ kebabı gerçekten güzelse yenen bir şey. Kötüyse gerçekten çok kötü.
Kötüsü hayatta yemem.
Mahvediyor mideyi.
Kuzguncuk'ta da bir yerde yemiştik
orası,
sanki.
Orası.
Hocam cağ kebabı.
Bana bakmışlığım var ama sevmedim.
Cağ kebabının aslında yağları kendinden aşağı doğru aksın diye yan çeviriyorlarmış. Yani dönerin aslında bir türlüsü gibi gözükse de döner
yatık,
değil.
Yatık.
Yatık şekilde. Çünkü kuzu eti değil mi bu? Kuzudan yapılıyor. Evet. Çok yağlı olma ihtimali çok yüksek ve mideyi mahvediyor gerçekten. Eğer iyi değilse ya da iyi pişmemişse.
Zaten bütün kuzudan yapıyorlar onu şimdi. Döneri mesela bir tek bir bölgesinden yapıyorsun.
Evet, bir de kıyma karıştırıyorsun, bir şey yapıyorsun.
Ama kuzuyu komple kesip komple yerleştiriyorlar oraya.
Evet. Peki cağ kebabı konusunda Erzurum diye bilinir ama nedense... Evet. Erzurum'da yenir cağ kebabı dediğim herkes bana diyor ki sen Trabzon'da yedin mi? Artvin'de şurada yiyeceksin falan diyorlar.
Oltu kebabı diye de geçiyor
ben
galiba.
Öyle mi?
Evet. Düzeltebilir miyim bir de? Hayda. Artvin'de çıktı cağ kebabı.
Öyle mi?
Erzurum'un değildir.
Bak ben bunu duydum.
Aynen, ben direkt Artvinlilerden biliyorum. Artvinliler zaten evinde yapıyorlar neredeyse.
Ama şimdi yani. Artvinli'ye sorarsan öyle der.
Ama şimdi bir gün Artvinli'ye sordum, ne dedi biliyor musun?
Ne dedi?
Erzurum'u nasıl yapsın? Erzurum'da odun mu var da yakacağım? Demiştim.
Oduna mı ihtiyaç varmış? Bence orada odundan ziyade güzel koyuna ihtiyaç, kuzuya ihtiyaç
yani öyle
var.
Öyle dalga geçmişti yani de ben dağlık. Artvin'in diye biliyorum bu arada. Aynen.
Vallahi hocam bu konuda tartışmalar sürüyor yani. Senin yorumun ne
ya
bu
tek
konuda?
Tek sınır içine hapsetmek doğru değil. Yorumu vardır. Evet.
Artvin'de birisi Erzurum'a gitmiş.
İlk çıktığı yerde bilmiyorum. Yani sonuçta bu binlerce yıllık belki bir şeydir, yiyecektir.
Doğru.
Yani, öyle, yani eti şişe takıp.
Yiyorsun aslında yani basitçe.
Basit bir şey.
Evet.
O formu veren belki o iki şehirden biridir ama o zaman da o formun verildiği dönemde de o iki şehir belki şehir olarak yoktu.
Evet.
Ketimiz Erzurum yani diyor ama.
Öyle. Birçok insan Erzurum der. Ben de Erzurum diyebiliyorum. Fakat dediğim gibi Artvinliler ve Trabzonlular bile hatta bu konuda
Trabzon'da sahip. Yan döner yok.
Dik döner mi var?
Döner var.
Cağ kebabına yan döner diyorsan sen de Trabzonlusun.
Döner var.
Tamam. Aynen. Trabzon çıktı şu an.
Trabzon'da yani, yok. Trabzon'da yeni geldi.
Trabzonlu bir vatandaş cağ kebabına yan döner diyorsa tamam sizden
Artvin
değil
abi.
Artvin Erzurum mu? Evet. Hocam cağ kebabının özelliği tabii ki bir yandan da tadımlık bir şey olması. Pahalı herhalde bunlar biliyorsun böyle 3 şiş 4 şiş böyle.
Evet şiş hesabı geliyor değil mi?
Evet yani öyle olunca ben 3 porsiyon yiyorum.
Bir şey diyeceğim bir de hile çok uygun Türkiye'de de çok seviyorlar böyle. Bir küçük geliyor şişin bir büyük geliyor
evet,
falan. Böyle.
Evet
bir
evet
ölçüsünü
evet.
Ölçüsünü onun bir karar verin artık.
Yani ben sana söyleyeyim.
Hiç anlamam mesela önüme başka bir et koysalar cağ kebabı diye. Ya, hiç ya. Ben farkını bilmem.
Ben sana söyleyeyim cağ kebabı normalde 3 şiş getiren var 5 şiş getiren var. Doyurması için cağ kebabının bence... 8 ila 10 şiş.
Bir porsiyonda mı 3 şiş var?
Öyle getiriyorlar ya. 3 şiş. Yani porsiyon da demiyor. Abi ben getiriyorum siz tamam diyene kadar diyor. Oradan sonra yaslıyor aynen. Hesabı. Yani öyle bir durum var. Tabii kuzu eti olduğu için herhalde hocam biraz pahalı. Ama bir de zahmetli pişirmesi falan da zahmetli. Uzun süre pişmesi falan gerekiyor. Herhalde onun için bir tık fiyatları yüksek. Artvinli ve Erzurumlu kardeşlerimiz artık aralarında paylaşsınlar. Biz seviyoruz cağ kebabını. Güzel yerlerde yenir.
Murat Özsoy'la Charles.
Şimdi yemek konuşuyorduk. Yemekten de güzelliğe bağlayacağım. Nasıl bağlayacağım? Hadi bakalım hayırlısı. Begüm kişinin yüz ve burun şekli annenin hamileyken yedikleriyle bağlantılı diyor bir araştırma doğru.
Benimki neymiş de böyle bir durum var o zaman anlamadım yani. Şimdi benim tüm ailem aynı şeyi mi yedi de burnumuzun hepsi aynı.
Ya sizin Trabzon'un muhtemelen o toprağından suyundan.
Hep beraber şimdi, babaannem
de babam da ne bileyim ben de işte onun dedesi de herkesin burnu aynı.
Ne yediler acaba senin burnuna
yediniz
bakınca?
Abi siz kara lahana?
Kara lahana ile olmaz mısır senin burnun. Senin burnunun ya havuç olabilir mesela havuç çok yemesi lazım annenin.
Havuç. Havuç.
Mısır
olur. Bak mısır. Çok mısır yemişse bilgi an başkanın burnu olur ondan. Başka neden olur senin burnuna bakıyorum. Başka da aklıma gelmiyor yani. Muz desem oralarda yok.
Yok.
Mısır. Yani. Bence mısır abi senin burnun.
Mısır herhalde.
Evet. Şimdi bakayım normal düz. Mesela benim burnum burun. Yani bir şeye benziyor mu burnum? Hani şöyle.
Senin küçük bir de burnun.
Normal bir burun yani.
Küçük. Annemin küçük ama kemikli.
Kemikli mi?
Kemikli.
Ne yemiş olabilir annem
tavuk
acaba?
Tavuk kanat.
Hocam bak ne diyor? Aa detayı varmış ya biz geyik yapıyoruz ama ciddi bilimsel bir araştırmaymış. Diyor ki hocam yetersiz ve dengesiz beslenme olduysa diyor hamilelikte diyor. Kemik gelişimi, doku oluşumu ve yüz yapısını etkileyebilen bir süreç başlayabilir diyor. Örneğin protein, folik asit ve bazı vitaminlerin eksikliği fetüsün gelişmesi falan. Tamam bir şey değil yani anlamadım ben.
Tamam.
Bir şey anlamadım. Yani şimdi benim annem benim burnum küçük olsun diye değil de küçük olmasının sebebi az mı beslenmiş?
Peki bir şey söyleyeceğim.
Benimki çok yemiş.
Afrika'da.
Heh haydi bakalım. Kocaman burunları var insanların.
Bunlar
haydi bakalım.
Beslenme sıkıntısı çekiyor sonuçta.
O zaman tersi olabilir mi? Çok yiyenin çocuğunun burnu mu küçük minnak oluyor acaba? Ya burnun bence şeyle alakası var ya ama yöreyle coğrafi ilişkileri var. Ya bak coğrafyada kesin ilişkisi var.
Coğrafi bir işaret
var, burun. Var yani coğrafi bir şey var durumu. Mesela şimdi Bilge Hanım burnuna baktığınız zaman Karadeniz'de %95 oranında karşılaşılan bir burun.
Ben Trabzon'da daha iyi nefes alıyor benim burnum.
Değil mi?
Oraya adapte.
Hamsi gibi bunlar suyun içinde nefes alıyorlar. Tabii. Onun gibi bir şey yani.
Tabii.
Ama senin bir Karadenizli burnunun bir İstanbul şeyi de var. Yani ikisi arasındasın sen. Tam bir Karadenizli burnu değil senin burnun.
Yana dönünce Karadeniz, öne dönünce İstanbul.
Evet gözlerini kısıp bakınca böyle İzmirli gibi olabiliyorsun. Begüm senin burnun da minnak bir burun. Senin de minik.
Çok minik. Da değil gibi.
Ne yemiş olabilir?
Ama...
Anası ne yemiş olabilir bilmiyorum
biraz
yani.
Şey var. Ne deniyor buna?
Ne o?
Kemer.
Kemer mi deniyor?
Ya ona kemer denmiyor abi gözünü seveyim ya. Kemer hafif o değil hocam. Allah aşkına kemer. Bak sende de mesela kemer memer yok.
Benimki köprü.
Evet. Hayır oğlum senin de kemerin yok. Burun kemer öyle bir şey değil. Ha varmış lan. Tamam senin Fatih burnu dediğimiz daha
benimki
böyle.
Benimki tam Fatih burnu bu arada.
Öyle bununla diyelim. Alakalı çok ilginç bir şey yaşamıştım biliyor musun? Bir gün bir KBB doktoruna gittim ve bana dedi ki senin dedi bu burnunun üstündeki o size gösterdiğim şeyi, kemer dediğimiz şeyi bir törpülersek dedi çok değişecek senin suratın ve bu senin hayatını bile değiştirebilir Allah demişti. Allah. Unutamıyorum. Ya yani bunlar bir doktorun estetik... bana bunu söylemesi.
Abi elinde törpüyle geziyorlar evet. Ya. Nereden ameliyat yapsam diye.
O yüzden demek ki kemer var burnumda.
Ya bence bir şey söyleyeyim.
Karakter katıyor.
Yani. Evet ayrıca evet. Senin burnunda kemer falan yok ya. Gözünü seveyim. Onun elinde şöyle küçük bir evet, hızlı hızlı kaşısan geçer o kadarcık seninkisi yani. Törpüye
minik
falan gerek yok.
Minik bir sıkıntı var evet.
Yok burunlarımız iyi ya. Nefes alsın
maşallah.
Yeter.
Nefes alma vermemizle de ilgili diye biliyorum.
Şok nefes burun. Aldığın için mi senin burnun?
Ağızdan nefes alanlar vesaire daha büyük burnuna sahip oluyormuş.
Sen
vesaire.
Zor nefes alıyorsun diye herhalde burnun o şekilde evrilmiş
olabilir.
Galiba
olabilir. Nemli işte Karadeniz'in nemli havasından falan olabilir.
Evet böyle bir haberimiz var. Anneler çocuklarının burnu nasıl olsun istiyorsa ona göre beslensinler mi diyelim artık bilmiyorum. Böyle bir araştırma yapılmış.
Murat Özsoy'la Şarj.
Evet artık saatimiz 8 olduğuna göre bir şarjın daha sonuna geldiğimizin işaretlerini görüyoruz şu anda. Kapatıyoruz. Atalar Hocam bir şey diyor musun?
İyi akşamlar.
Begüm'cüğüm bir şey diyor musun?
Yarın görüşürüz.
Başkanım sen diyor musun bir şey?
Görüşmek üzere.
Tamam ben de öyle diyeyim o zaman görüşürüz diyelim. Yarın akşam yine hafta içi her gün olduğu gibi 18'den 20'ye trafik saatinin çilesine merhem olacağız. Bitmiş pillerinizi eve gidene kadar şarj etmeyi düşünüyoruz. Ama yarın bugünlük şarjımız bitti. Görüşmek üzere.
Murat Özsoy'la Şarj.